Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Lord Kinross.
Ayrım 48.
Meclis iki gün sonra tekrar toplandı. Çoğunluk yabancı birliklerin saldırısı ve bazı üyelerin zor kullanılarak tutuklanması karşısında, mebusların görevlerini serbestçe yerine getirmelerine imkan kalmadığına karar verdi. Böylece meclisin süresiz olarak çalışmalarını durdurması kabul edildi. Ali Rıza Paşa'nın yerine sadrazamlığa gelmiş bulunan Salih Paşa, İtilaf Devletleri'nin bir notasına verdiği cevapta, Mustafa Kemal'le milliyetçi şefleri suçlamayı reddederek çekildi. Hükümet reisliği bir kere daha Tevfik Paşa'ya teklif olundu. O da reddetti. Sonradan hem kendisi hem de çok kişi bundan pişmanlık duyacaktı. Çünkü Tevfik Paşa'nın reddetmesi, padişaha damat Ferit'i bir daha hükümet başına geçirmek fırsatını vermişti. Ferit Paşa, Churchill'in söylediği gibi, görülmemiş derecede çürük bir hükümet kurmayı başardı. İlk işi parlamentoyu, son Osmanlı Meclisi mebusanını feshetmek oldu. Arkadan milliyetçilere karşı bir iç savaş niteliği alacak olan hareket hazırlıklarına girişti. İngiliz Yüksek Komisyonu işgali bir başarı olarak kabul ediyordu. Amiral de Robek, Lord Curzon'a gönderdiği iyimserlik dolu bir raporda, bunun milliyetçilere karşı öldürücü olmasa bile ağır bir darbe olduğunu söylüyordu. Genelkurmay Başkanı Sir Henry Wilson bu düşüncede değildi. Hatıralarında bu uzun kuyrukluların gerçeklere hiç aklı ermez diye yazıyordu. Sanırlar ki Anadolu'da onların fermanını okuyan vardır. Biz hiçbir zaman hatta mütarekeden sonra bile daha içerilere sokulmayı denemedik. Gerçekten de Anadolu'daki İngiliz işgali şimdi boşaltılmış olan birkaç noktayla sınırlanıp kalmıştı. İşin aslına bakılırsa İtilaf Devletleri birbiri arkasından yarattıkları iki olayla, biri Yunanlıların Anadolu'ya gönderilmesi, öteki de 10 ay sonra İstanbul'un işgali, Anadolu'da olduğu kadar Avrupa Türkiye'sinde de tek geçerli fermanın Mustafa Kemal'in fermanı olmasını sağlamışlardı. Sayfa 286. Mizak-ı Milli'nin bir örneği Albay Rawlinson'a gönderildi. Albay, kongrenin açılmasından önce Mustafa Kemal'le yaptığı uzun bir konuşmanın etkisinde kalmıştı. Arkadan Londra'ya giderek, o da Amiral Calthorpe gibi, milliyetçi hareketin ileride gösterebileceği gelişmeler üzerinde İngiliz hükümetini boş yere uyarmaya çalıştı. Sözlerine yalnız Lord Curzon kulak verir gibi oldu. Mustafa Kemal'in ne gibi barış koşulları umduğunu ve kabul edebileceğini öğrenmek istiyor ama Misak-ı Milli'yi üzerinde konuşmaya bile değmeyen bir şey gibi reddediyordu. Bu yüzden Albay Rawlinson'ı Mustafa Kemal'in ağzını aramak için yeniden Türkiye'ye yolladı. Lakin Rawlinson Erzurum'a gelinceye kadar kış bastırmış, Kemal batıya geçmişti. Olayların bundan sonraki akışı ikisi arasında böyle bir buluşmaya fırsat vermedi. Bu arada damat Ferit'in barış konferansındaki görevi bir fiyasko ile sonuçlanmıştı. Memleketi adına bir yandan olan işleri haklı göstermek isteyen, bir yandan kendini alçaltan, bir yandan da akıl almaz istekler öne süren uzun bir savunma yaptı. Savaş süresince Türkiye'nin insan vicdanını dehşet içinde bırakan bir takım suçlar işlemiş olduğunu itiraf etti. Lakin Osmanlı milletini en kötü şekilde göründüğü kısa bir dönem içinde değil, bütün tarihi boyunca yargıya vurmanın daha insaflı bir hareket olacağını ileri sürdü. Bütün bunlar şimdi muhakeme edilerek suçlu bulunmuş olan iddiatçıların işiydi. Onların cezaya çarpılması, Türkiye'nin uygar dünyanın gözünde tekrar itibar kazanmasını sağlamıştı. Türkiye bundan sonra kendini yoğun bir ekonomik ve kültürel çalışmaya verebilirdi. Damat Ferit Paşa, bütün bu hafifletici nedenler göz önünde tutularak status quo ante bellum, savaştan önceki durum temeline göre, son 40 yıl içinde kendiliğinden en azına inmiş olan Osmanlı İmparatorluğu sınırlarının olduğu gibi tutulmasını diliyordu. Bu görüşünü de mütarekede tanınan Wilson ilkelerini de aşarak pan-İslam tezine dayamaktaydı. Ona kalırsa Osmanlı İmparatorluğu bölünmez bir bütündü. Parçalanması doğudaki barış ve huzurun zararına olurdu. Sadrazamın uzun savunması konsey üyelerini hiç etkilememişti. Birkaç gün sonra kendisine acı bir cevap göndererek, sadece Türk hükümetinin savaş suçlarından sorumlu olduğu üzerindeki düşüncesine katıldıklarını bildirdiler. Lakin Türkiye'nin tarihinin kritik bir döneminde, insanca duygulardan büsbütün yoksun oldukları halde, başarı bile sağlayamayan kimselerin eline düşmüş olması, onu bu suçların cezasını çekmekten kurtaramazdı. Konsey, Türk ulusunun nitelikleri ne kadar yüksek olursa olsun, bunlar arasında yabancı ırkları yönetmek gibi bir olanağın bulunduğuna inanmıyordu. Ekonomik ve kültürel alandaki dileklerine gelince, böyle temelli bir değişme doğrusu çok şaşılacak bir şeydi ve yararlı olacağından kimsenin şüphesi yoktu. Arkadan Türk heyetine konferanstan ayrılmak müsaadesi veriliyordu. Mr. Balfour, bu sorunların Türkiye'den başka devletlerin çıkarlarını da ilgilendirdiğini ve hemen bir çözüm yolu bulunmasının söz konusu olmadığını açıklamıştı. Amerika, mandaterliği kabul edip etmemek konusunda bir karar alıncaya kadar görüşmelere ara vermek gerekiyordu. Lakin kötü bir rastlantıyla birkaç gün sonra Başkan Wilson'a inme inince bu iş daha aylarca geri atılmış oldu. Böylece Ferit Paşa İstanbul'a elleri boş döndü. Veliaht Abdülmecid Efendi zamanı uygun bularak milletin durumunu anlatan bir muhtıra yazdı. Bu Mustafa Kemal'in bile daha iyisini yapamayacağı devlet adamlarına yakışır bir belgeydi. Hükümet memleketi parçalamaktadır diyordu. Saltanat müessesesi parti politikalarının üstünde kalmalı ve tarafsız bir denge kurulmalıydı. Hemen seçimlere gidilmesini ve milliyetçilerin de temsil edileceği bir koalisyon kabinesi kurulmasını istiyordu. Lakin ne padişah ne sadrazam bu ileri görüşlü teklifi dikkate aldılar. Kemal bu arada damat Ferit'in Paris'teki yenilgisinden yararlanarak kendisine bir geçmiş olsun telgrafı gönderdi. İçerisine bir iki tehdit karıştırmayı da unutmamıştı. 9 aydan beri iş başına gelen kabinelerin hep birbirinden daha çok güçsüzlüğe uğraması ve en sonunda ne yazık ki artık felçli bir hale düşmesi milletin yüksek haysiyeti karşısında gerçekten çok üzücü oluyor. Yaşama hakkı ve bağımsızlığı için çalışan milletin maksadındaki temizlik ve ciddiliğe karşılık, merkezi hükümet düşmanca bir tutum takınmayı daha uygun buluyor. Bu türlü bir davranış çok üzüntü vericidir. Milleti merkezi hükümete karşı arzu edilmeyen hareketlere itebilecek niteliktedir. Çok açık yüreklilikle arz ederim ki, millet her türlü isteğini elde edebilecek güçtedir. Teşebbüslerinin önüne hiçbir kuvvet geçemez. Herkes hükümetin meşru olmayan milli akıma karşı koymaktan vazgeçerek, Kuvayi Milliye'ye güvenmesini ve giriştiği her türlü işte milli istekleri göz önünde tutmasını dilemektedir. Bunun için de milli varlık ve iradeyi temsil edecek olan meclisin en kısa bir zamanda toplanması sağlanmalıdır. Mustafa Kemal Ağustos sonlarında bu ruh hali içinde Sivas'a gitti. Yurdun çeşitli yerlerinden gelen delegelerin de yolda olduklarını öğrenmişti. Türk Mukavemet Hareketi'nin kuruluşundaki ikinci ve en önemli dönem böylece başlıyordu. 20. Bölüm Sivas Kongresi. Türk, budalalıkların yükü altında ezilmiş, suçlarla lekelenmiş, kötü yönetim yüzünden çürümüş, savaşta yenilmiş, bitmez tükenmez felaketler, harplerle çökmüş, çevresinde imparatorluğu paramparça olmuştu. Ama o hala canlıydı. Göğsünde dünyaya meydan okumuş ve yüzyıllar boyunca bütün istilacılara karşı başarıyla mücadele etmiş bir ırkın kalbi çarpıyordu. Elinde yine modern bir ordunun teçhizatı ve başında kendisi hakkında bildiğimiz kadarıyla kıyametin 4 ya da 5 olağanüstü insanı ile boy ölçüşebilecek kıratta bir başbuğu vardı. Dünya yasasına düzen verecek adamlar, Paris'in duvarları kumaş kaplı, yaldızlı salonlarında toplanmışlardı. İstanbul'da müttefik filolarının topları altında çalışan bir kukla hükümet bulunuyordu. Lakin Türk'ün ana yurdu Anadolu'nun Sarp tepeleri üzerinde bir avuç yoksul insan, kaderlerinin bu şekilde tayin edilmesini kabul etmiyorlardı. Şu anda bir açık ordugah ateşi önünde, bir mültecinin eski püskü elbiseleri altında oturan yüce bir şövalyelik ruhuydu. Winston Churchill, Mustafa Kemal için bunları yazmıştır. Dipnot, Churchill, The World Crisis, The Aftermath. Şu sırada giriştiği hareket henüz yerinde bir deyimle diplomasi, teşkilatlı ayaklanma, çete savaşı ve açık harp hali arasında alacakaranlık bir dönem denilen şeyin eşiğinde bulunuyordu. Dipnot, Dankworth R. Rostow, The Army and the Founding of the Turkish Republic. Çevresindekilere henüz tam olarak güvenemiyordu, modern ordusuyla donatımına güveni ise daha azdı. Erzurum'da çoğu başı bozuk olan Kuvayi Milliye Birliklerinin, İtilaf Devletlerinin düzenli orduları karşısında ne işe yarayabileceğini soran kötümser bir dostuna şu cevabı vermişti. Bu milli kuvvetler namuslu bir adamın yastığının altındaki tabancaya benzer. Namusunu kurtarmak umudunu büsbütün yitirdiği zaman hiç olmazsa tabancasını çekip kendini öldürebilir. Mustafa Kemal Erzurum'da siyasi çalışmalarının yanı sıra kongrenin sorunları ve Kuvayi Milliye'nin kurulması işiyle uğraşmak zorunda kalmıştı. İlk önce kendine bağlı komutanları hem birbirleriyle hem de sivil yöneticilerle bir araya getirmesi gerekmiş, sonra içlerinden tutumu şüpheli görünen bir takımlarını seçip ayıklaması lazım gelmişti. Harbiye nezaretindeki bazı dostları, özellikle şimdi Genelkurmay Başkanı olan Cevat Paşa, bu işte kendisine yardımcı olmuşlardı. Ama bir yandan da düşmanları, Anadolu'ya padişaha bağlı subayları atayarak işini bozmaya çalışıyorlardı. Şimdi elinde birleşik ve kayıtsız şartsız yardımlarına güvenebileceği iki ordu vardı. Doğuda Kazım Karabekir'in ve batıda Ali Fuat'ınki. Ankara'da Ali Fuat, düzene uygun birliklerine ek olarak sağlam bir de düzen dışı savunma kuvveti kurmuştu. Bundan başka Amasya'dan döndükten sonra telgraf merkezlerine el koymuş ve Orta Anadolu'nun bütün sivil yönetim mekanizmasını kontrolü altına almıştı. Ancak başka yerlerde milliyetçilerin durumu bu kadar sağlam değildi. Amasya konferansından beri kumandanlara yerlerini bırakıp İstanbul'a dönmeleri için boyuna baskı yapılıyordu. Amasya beyannamesini destekleyenlerden Konya'daki ordu komutanı Mersinli Cemal Paşa bu baskıların altında eğilenler arasında bulunuyordu. Bu yüzden Mustafa Kemal bütün kumandanlara bir genelge göndererek görevlerinden ayrılmak zorunda kalsalar bile oldukları yerden uzaklaşmamalarını ve birliklerini dağıtma emrine uymamalarını istedi. Hiçbir subay hiçbir şekilde İstanbul'a dönmeyecekti. Samsun'da Mustafa Kemal'in 3. Kol Ordusu'na komuta eden Refet Bey şu anda tehlikeli bir durumda bulunuyordu. İngilizlere karşı lafını sakınmadığı için onlar da İstanbul'a geri çağrılmasını istemişler ve damat Ferit'in onayıyla kendisini getirmek için bir muhrip göndermişlerdi. Harbiye Nazırlığı'nca Refet'in yerine atanan Albay Selahattin Bey, yanında bir İngiliz kurmay binbaşı ile aynı gemide bulunuyordu. Refet Bey alaycı bir şekilde deniz tutmasından çekindiği için binemeyeceğini söyledi. Binbaşı kendisine bu kadar sudan bir mazeret gösterdiği için çıkışınca, "Doğrusunu isterseniz beni Malta'ya götürürsünüz diye korkuyorum," cevabını verdi. Bir İngiliz savaş gemisiyle dönmek onuruyla bağdaşamazdı. Ama birkaç gün sonra kendiliğinden geleceğine söz verdi. Böylece kol ordusunu ileride ulusal kuvvetlere katılacağını umduğu Selahaddin Bey'e teslim etti. Sonra Harbiye Nezaretine istifasını göndererek öteki delegelerin de toplanmakta olduğu Sivas Kongresi'ne gitmek üzere hazırlığa girişti.
Ayrım sonu.